الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Evet arkadaşlar, Kitab-ı Salah'ta namaz bölümünde namazda huşuya teşvik bölümünü geçen hafta ele almıştık, giriş yaptık. Belli hadislere kadar ulaştık. Bugün de kaldığımız yerden inşallah bu konuyu ne yapacağız? Tamamlayacağız. En son Ayşe radıyallahu anha'nın hadis-i şerifinde kalmıştık. Ve an Ayşe radıyallahu anha kalet Sa'altu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem anil iltifati fis salati fekale huve ihtilasun yehtelisuhu şeytanu min salatil abdi. Ravahul Bukhari وللترمذي وصححه إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلكة فإن كان لا بد ففي التطوع. Ayşe radıyallahu anha anlatıyor, diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazda sağa sola bakmanın hükmünü sordum. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme namazda sağa sola bakmanın hükmünü sordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o şeytanın kulun namazından kapıp kaçırdığıdır. O şeytanın kulun namazından kapıp kaçırdığıdır buyurdu. Bu hadisi Bukhari rivayet etmiş. Tirmizi'nin sahih olarak Enes radıyallahu anhu'dan rivayet ettiği hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Namazda sağa sola bakınmaktan sakın. Çünkü bu helak olmaktır. Şayet mutlaka yapman gerekiyorsa o zaman sadece nafile namazında yap. Baktığımız zaman Ayşe radıyallahu anha Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme namazda iltifat etmekten soruyor. İltifat etmek namazda iltifat etmek bazen bedenin tümüyle olabiliyor. Bazen bedenin bir kısmıyla olabiliyor. Değil mi? Diyoruz ki o zaman namazdaki iltifatı yönelmeyi, dönmeyi anladın mı? Üç kısma ayırıyoruz. Diyoruz ki birincisi namazda bedenin tamamıyla iltifat etmek. Yani kıble cihetinden başka bir yere dönmek. Daha önceki derslerimizde bunun hükmü ne demiştik? Kişi kıbleye doğru namaz kılarken vücudu kıbleden başka bir cihete doğru yönelirse ne oluyordu? Namazı bozuluyordu. Neden? Çünkü dedik ki istikbalil kıble nedir? Namazın şartlarından bir şarttır. Demek ki eğer iltifattan kastımız vücudun tamamen kıbleden ayrılması ise diyoruz ki evet bu ne yapar? Namazı batıl kılar. Bir de vücudun bir kısmının, bedenin bir kısmının bu gözlerle, başlarla birlikte yani başın sağa sola çevrilmesi olabilir. Vücudun bir kısmının kıbleden değil mi? Bir şeye doğru yani bir ses duydunuz, bir şeyler işittiniz. Ona bakarak yani böyle namazdasınız ama tam vücudunuzla oraya yönelmediniz de vücudunuzun bir kısmı ile yöneldiniz. Diyoruz ki bu namaz namazı bozmaz. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hadiste bize aktardığı gibi ne yapar? Şeytanın kulun namazından kapıp kaçırdığıdır. Çünkü sen ne kadar namazda ihlasın azalır ise o kadar senin namazda alacağın ecirde ne yapar demiştik? Azalır demiştik. Yine üçüncü olarak diyoruz ki kalpte olan iltifat. Yani kişi namaz kıldığı esnada, namazın dışında başka şeyler ile meşgul oluyor ise, yani namazda kendini namaza tam huşulu bir şekilde vermiyor da, dünyevi bir mesele veyahut da kafasına takılan herhangi bir şeyi düşünüyor ise, bu da yine ne? Namazdaki İltifat, değil mi? Namazdan bu anlamla bedeni olarak değil ama manevi olarak kalbin hazır bulunmaması diyoruz ki bu da yine iltifat kısmı içine ne yapılır? Girer. Yine bu da diyoruz ki aynı şekilde bu namazı batıl etmez. Yani hepimiz namaz kıldığımız esnada değil mi? Aklımıza birçok şey dünya ile alakalı, gündelik hayatımızla alakalı birçok şey geliyor. Ama bunun namazı bozduğunu ne yapmıyoruz? Söylemiyoruz. Yine baktığımız zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme sahabelerden bir tanesi gelip namazda şeytanın ona sürekli vesvese verdiğinden bahsettiğinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sol tarafına 3 kez tükür ve şeytanın şerrinden ne yap diyor? Allah'a sığın. Ve bu sahabe diyor ki radıyallahu anh, ben diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu nasihatini aldıktan sonra, bunu namazımda tatbik ettikten sonra artık diyor şeytan bana ne yapamadı? Ondan sonra bana fitne veremedi. Yani o yüzden bu hadisleri ele alırken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu öğretilerini ele alırken öncelikle bunlara ne yapacağız? İman edeceğiz. Değil mi? Yani böyle sanki bir şeyleri duyuyoruz, ezberliyoruz da ne manaya geldiğini de aynı şekilde ne yapmamız gerekiyor? Algılamamız gerekiyor. Sahabe diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nasihatine uydum. Ondan sonra namazımda bir daha şeytan bana ne yapamadı diyor. Bu anlamda bana fitne olamadı diyor. Yine Enes radıyallahu anhu'nun Tirmizi'de gelen rivayetine baktığımızda namazda sağa sola bakmanın helak olduğundan bahsedilmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Enes'e İyyâke vel iltifâti fissalâh. Namazda iltifat etmekten uzak dur. Yani onu namazda sağa sola bakınmaktan ne yapıyor? Yasaklıyor. Nehyediyor. Diyor ki fe innehu helaketun. Yani senin namazda sağa sola bakınman helak olmandır diyor. Normalde helak olmak lügata dönüp baktığımız zaman ölmek manasına geliyor. Ama bu hadis kapsamında değerlendirdiğimiz zaman helak olmaktan kasıt yani senin bu bakışların namazın içindeki bu sağa sola bakışların senin namazının ecrini ne yapar? Azaltır. Bu namazdan bir ecir alamazsın. Veyahut da ecrini düşürür manasına geldiğini ne yapıyor? İlim ehli söylüyor. وَاِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَفِتْ تَطَوُّ. Eğer bunu yapman gerekiyor ise o zaman diyor ki nafile namazlarında yap. Burada şunu diyoruz. Yani nafile namazlar ile farz namazlar arasında farklılıklar var değil mi? Yani biz farz namazları nafile namazlardan üstün olduğunu, değil mi? Kişinin farzı terk ettiğinde bundan hesaba çekileceğini ama nafile namazları terk ettiğinde bundan hesaba çekilmeyeceğini söylüyoruz. Yani nafileler ile farzlar arasında bazı farklılıklar var. Ama bu hadisteki metinden şunu anlamıyoruz. O zaman nafile namazlar önemli değil. İsteyen istediği tarafa baksın değil. Aynı şekilde onda da huşunun gerekli olduğunu söylüyoruz. Ama diyoruz ki nafileler farzlar gibi de hüküm olarak ne? Değil. Yani insan farzlara daha ihtimam etmesi gerekiyor. Nafilelerde de ihtiyaç anında, yine tabii farzlar için de geçerli. İhtiyaç anında eğer insan sağa sola bakması gerekiyorsa ki daha önceki derslerimizde söyledik. Değil mi? Bazı hadis-i şeriflerde Allah Resulü Aleyhisselam Esveden, iki Esved'i öldürmeyi namaz kıldığımız esnada bile bize ne yapmıştı? Caiz kılmıştı. Yılanla neydi? Akrep. Yani sen namaz kıldığın esnada yılan ve akrep sana yaklaşıyor ise veyahut da ona bakıyor isen veya savaş esnasında düşmanı gözetliyor isen diyoruz ki bu ihtiyaç anında sağa sola iltifat etmek namaza bir zarar vermez. Ama bunun haricinde namaz ile alakalı olmayan işte sağından solundan geçen kim bunları gözetliyor isen diyoruz ki bu Allah Resulü Aleyhisselam'ın hadiste de bahsettiği helak olmak bu manada budur. Yani kıldığın namazın ecrini ne yapamazsın? Sevabını alamazsın diyoruz. Bir sonraki hadis-i şerif arkadaşlar Enes radıyallahu anhu'nun bize aktardığı hadis-i şerif diyor ki kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İzâ kâne ahadukum fis salâti fe innehu yunâci rabbehu fe lâ yabsukanne beyne yedeyhi ve lâ an yemînih velâkin an şimâlihi tahte kademih muttefakun aleyh ve fî rivâyetin اَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ Enes radıyallahu anhu anlatıyor. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Biriniz namaz kıldığı zaman Rabbine münacat etmektedir. Bu nedenle önüne veya sağına tükürmesin. Biriniz namaz kıldığı zaman Rabbi ile münacat etmektedir. Namaz kıldığı esnada biriniz önüne veyahut sağına ne yapmasın? Tükürmesin. Sol tarafına ayağının altına tükürsün. Bu hadis-i şerif muttefakun aleyh olup bir başka rivayette veya ayağının altına şeklindedir. Yine diyoruz ki arkadaşlar, bu hadis-i şerife de baktığımız zaman yine namazdaki huşu ile alakalı olan bir hadis-i şerif olduğunu söylüyoruz. Değil mi? Kişi Rabbinin huzuruna çıktığında Rabbine karşı saygılı, Rabbinin huzurunda boyun eğen, değil mi? Ona karşı edebini takınan bir vaziyette ne yapması gerekiyor? Namazını eda etmesi gerekiyor. اِذَا كَانَ اَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاتِ Burada bütün namazları kapsadığını söylüyoruz. Eğer sizden birisi namaz kıldığı esnada, hangi namazları? Farzları veyahut da sünnetleri, nafile olan bütün namazları. فَاِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ O kimse Rabbine münacaa etmektedir. Yani Rabbi ile konuşmaktadır. Diyoruz ki eğer biz kimseye, bizden uzak olana seslendiğimiz zaman buna ne diyoruz? Nida. Yani ben Samet uzakta yolda giderken Samet diyor isem, Samet'e ne yapıyorum bu seslenişim? Nida. Ama eğer Samet benim yanımda ise, ikimiz karşılıklı konuşuyor isek, bağırmadan, ilerdekine seslenmeden, buna da ne diyoruz? Münacaat. Kişi de diyoruz ki namazında Rabbi ile konuşma halindedir. Bunu nereden çıkartıyoruz? Yine sahih bir hadis-i şerifte, kutsi bir hadis-i şerifte, Ebu Hureyre radıyallahu anhu'nun aktardığı hadis-i şerifte diyor ki Allah-u Teala قَسَّمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِ وَبَيْنَ عَبْدِ نِصْفَيْنِ Kulum ile namazı, kulum ile kendi aramda namazı ikiye ayırdım diyor. Kulum ile kendi aramda namazı ikiye ayırdım. وَلِعَبْدِ مَا سَأَلْ Ve kuluma diyor her istediğini istiyor ise o verilecektir. اِذَا قَالَ الْعَبْدُ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Kul namaz kıldığı esnada الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ dediğinde, yani nereden bahsediyoruz? Fatiha suresinde. Fatiha suresinde الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ dediğinde قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى حَمَدَنِي عَبْدِي Allah-u Teala der ki kulum beni ne yaptı? Bana hamd etti, beni övdü, bana sena etti. وَإِذَا قَالَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى اَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي Eğer kul الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ dediğinde Allah-u Teala diyor ki kulum bana ne yaptı? Senada bulundu. Bu şekilde ele aldığımızda kul Rabbi ile ne yapıyor? Bir münacaat içinde olduğunu namazda görüyoruz. Şimdi düşünün, siz gündelik hayatta normal kullar arasında, mahlukat arasında bu örneği verdiğimiz zaman karşınızda konuştuğunuz insanın olduğu yöne doğru tükürürseniz bu nasıl algılanır yaptığınız bu fiil? Saygısızlık olarak algılanır, değil mi? Yani karşında konuştuğun, değil mi? Hitap ettiğin insana doğru o istikamete doğru tükürdüğün zaman bu ne olarak algılanır? Yani kul mahlukat arasında bile kabul edilecek bir davranış değildir. Ki kul namaz kıldığı esnada, Rabbinin huzuruna çıktığında, Rabbi ile münacaat ettiği esnada böyle bir hareket içinde bulunması, diyoruz ki aynı şekilde ne olarak değerlendirilir bu durum? Aynı şekilde Allah'a karşı yapılmış bir edepsizlik olarak değerlendirilir diyoruz. فَلَا يَبْسُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ O kimse kendisiyle secde ettiği yeri, yani ön tarafına, bulunduğu istikamette kıble tarafına tükürmesin. وَلَا عَنْ يَم۪ينِهِ O aynı şekilde ne yapmasın? Sağ tarafına tükürmesin. وَلَاكِنْ عَنْ شِمَالِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ Allah Resulü Aleyhisselam bir şeyleri yasakladıktan sonra dedi ki, genelde Allah Resulü Aleyhisselam hadis-i şeriflerine dönüp baktığımız zaman Allah Resulü Aleyhisselam'ın güzel ahlakına delalet eden bir durum da bu idi. Eğer kulu, ümmetini bir şeyden yasaklıyor ise onun akabinde neyi söylüyordu? Yapabileceği bir yol var ise, değil mi? Oraya bir çıkış kapısı açıyordu. Diyor ki Allah Resulü namazda namaz kılan kimse önüne ve sağ tarafına ne yapmasın? Tükürmesin. وَلَاكِنْ عَنْ شِمَالِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ Ama diyor sol tarafına, sol ayağının altına tükürmesinde nedir? Bir beis yoktur. Burada ihtiyaca binaen. Yani sen namazda ağzına balgam geldi. Veyahut da yani tükürme ihtiyacı hissediyorsun. Bu durumdan bahsediyoruz. Yani bu durumda dahi ne yapmayacaksın? Namaz kıldığın esnada önüne tükürmeyeceksin. Sağ tarafına tükürmeyeceksin. Eğer ihtiyacına binen tükürmen gerekiyor ise o zaman sol tarafına, sol ayağının altına tükür diyor. Onda bir sıkıntı yok. Orada bir kasıt yok. Burada tükürme bilerek, isteyerek, kastederekten kastediliyor. Bu kastediliyor. Dedik ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem burada bir yasağının olduğunu görüyoruz. Buradaki yasak tahrime mi delalet ediyor? Haram oluşa mı? Yoksa kerahate mi delalet ediyor? Ne diyoruz arkadaşlar burada? İlim ehlinin bir kısmı bunun kerahat olduğunu söylüyorlar. Ama diyoruz ki buradaki racih olan görüş bunun haram olduğudur. Çünkü namaz esnasında biraz önce de söyledik ya Allah'ın huzurunda kişinin bu hareketi Rabbine karşı yapılmış bir saygısızlık olarak o baptan değerlendirildiği için ilim ehlinin çoğunluğu da bu konunun yani namazda ön tarafa tükürmenin haram olduğu görüşüne varmışlardır. Peki namaz kılan kimsenin önüne tükürmesini anladık. Sağ tarafına tükürmesinin engellenmesindeki hikmet ne olabilir?
Orada da
evet. Diyoruz ki sağ tarafında kişinin hasenatını yazan melekler melek olduğu için diyoruz ki ihtiramen sağ taraf sol tarafa göre nedir? Daha muhterem olduğu için sol taraf terk edilmiştir. Diyoruz ki yani sol tarafa Allah Resulü Aleyhisselam. Bakın mesela biz genelde kötü olan işleri ne yaparız hep? Sol elimizle yaparız değil mi? Abdest alacağımız zaman, sümküreceğimiz zaman sünnete göre hangi elimizi kullanırız? Sol elimizi. Tuvalete girdiğimiz zaman, taharet yapacağımız zaman hangi elimizi kullanırız? Sol. Yani sağ taraf daha çok tazim edilmiş. Sol tarafa göre daha çok tazim edildiğini söylüyoruz. Yine burada arkadaşlar bu hadis-i şerifte tükürüğün veyahut da ağızdan çıkan balgamın necis olmadığına delalet eden bir hadis-i şeriftir. Bunu nereden çıkartabiliriz bu hükmü? Balgamın veya tükürüğün necis olmadığına delalet eden bir hadis-i şeriftir. Diyor ki sol tarafına ayağının altına tükürsün demek ne demek? Ayağının altına tükürdüğün zaman bu tükürdüğün şey ayağına ne yapar? Bulaşır. Eğer necis olsa idi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde namaz kılmayı ne yapmazdı? İzin vermezdi. Çünkü o necaset senin ayağının altına bulaştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namaz kıldığı esnada Cebrail aleyhisselam gelip giydiği ayakkabıların altında necaset olduğunu ona haber verdiğinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyordu? Giydiği ayakkabıları, terliği çıkartıp namaza devam ediyordu. Ama aynı şeyi sol ayağının altına tükürüğündeki veya balgamda ne yapmıyoruz? Aynı fiili söylediğini veyahut da uyguladığını görmüyoruz. O zaman diyoruz ki tükürük veyahut da balgam nedir? Necis değildir. Yine burada da dikkat edilmesi gereken bir husus da şu arkadaşlar. İlim ehli diyorlar ki bu açık alanda eğer kişi sahrada, mescitlerde kılmıyor ise o zaman diyorlar uygulanabilir. Ama mescitlerin içinde özellikle de günümüzde değil mi? Bugün yerlerde halıların olduğu, bir tertibin, bir düzenin olduğu yerlerde kişi bu ihtiyacı geldiği zaman ona ne diyoruz? Sol tarafına, sol ayağının altına da ne yapma? Tükürme. Diyoruz ki ne yap? Ya yanında bir mendil, bu tarz onu çıkartabileceğin bir şey varsa namaz kıldığın esnada bunu mendile çıkartman senin namazına zarar vermez. Veyahut da yanında mendil yok ise bunu üzerindeki elbiseye çıkarman yere tükürmenden nedir? Daha faziletlidir, daha eftaldir. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu şekilde elbisesine tükürdüğünü, daha sonradan o elbisesinin tükürdüğü yeri birbirine sürterek onu izale ettiği de ne yapıyor arkadaşlar? Hadislerde geliyor. Yine başka bir hadis-i şerifte El-buzâku fil mescidi hatiyetun. Yani mescitlerde tükürmek hatiyedir. Yanlıştır, doğru olmayan bir şeydir olarak yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mescitlerin içine bu hareketin yapılmasının uygun olmadığını diğer hadis-i şeriflerde bize ne yapıyor? Aktardığını görüyoruz. Yine bir sonraki hadis-i şerifimiz Arkadaşlar yine Enes radıyallahu anhunun bize aktardığı hadis-i şerif. Kale kâne qirâmun li'âişete seterat bihi cânibe beytihâ fekâle lehen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem emîti annâ qirâmeki hâzâ fe innehu lâ tezâlu tasavîruhu ta'ridu li fî salâti ravâhul Bukhari vettefaka alâ hadîfihâ fî kıssati encibâniyyeti ebî cehmin ve fîhî fe innehâ elhetni an salati. Yine Enes radıyallahu anha anlatıyor. Diyor ki Ayşe radıyallahu anha'nın renkli ince bir örtüsü vardı. Ayşe radıyallahu anha'nın renkli ince bir örtüsü vardı. Onunla evinin bir tarafını örtmüştü. Bu örtüyü ne yapıyor? Evinin bir tarafını örttüğü, yani bir duvara astığı, bazı rivayetlerde de kapıya astığı geliyor ki dışarıda olan veyahut da öbür tarafta olan içeridekini ne yapamasın? Göremesin. Onun evinin bir tarafını örtmüştü diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona şöyle söyledi. Şu örtüyü oradan kaldır. Çünkü üzerindeki resimler namazda gözüme takılıyor. Bu hadisi Bukhari rivayet etmiş. Yine Bukhari ve Müslim'in Ebu Cehm radıyallahu anhudan üzerinde herhangi bir işaret bulunmayan yün elbisesinin anlatıldığı hadiste ittifakla rivayet etmişler. Ve bu hadiste de çünkü o elbise namazda beni gaflete düşürdü, beni meşgul etti ibaresi bulunmaktadır. Hadise dönüp baktığımız zaman biraz önce de söyledik. Ayşe radıyallahu anhanın kıramun dediğimiz bir örtüsü. Yani bu örtü ister siz bunu kapıya asarak örtü olarak kullanın veyahut da yere sererek bir kilim tarzı veyahut da ne bileyim üzerine oturabilecek bir bez parçası olarak düşünün. Ayşe radıyallahu anha da biraz önce dediğimiz gibi gelen rivayetlere göre baktığımızda bunu kapıya asıyor. Burada kapıya astıktan sonra Ayşe radıyallahu anha Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe radıyallahu anha'nın evinde namaz kılarken o örtünün üzerindeki nakışlar, süslemeler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin namazdaki ne yapıyor? Dikkatini dağıtıyor. Daha sonradan namazı bitirdikten sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe radıyallahu anha'ya neyi söylüyor? O bez parçasının o örtüyü oradan izale etmesini, kaldırmasını söylüyor. Hadisi metnine döndüğümüz zaman ve tasavviruhu üzerindeki resimler diye gelen yani tasavvir, suretler ibaresine dönüp baktığımız zaman ilim ehli diyor ki buradaki tasavvir, suret yani canlılara ait olan, ruha sahip olan bir suret manasına gelmiyor. Çünkü diyorlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz Ayşe radıyallahu anha'nın yine bu şekilde bir perdesi, üzerinde hayvan resmi olan bir perdesi olduğunda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kapıdan içeri ne yapmıyor? Girmiyor. Onu izale etmesini söylüyor. Ayşe radıyallahu anha da o perdeyi kesip ne yapıyor? Yastıklara kılıf olarak yaptığında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem eve giriyor. Diyor, ilim ehli diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in bu tepkisine baktığımızda üzerinde resim olan bir örtü olduğunu anlamıyoruz. Üzerinde değişik renkler bulunan, farklı çizgiler, nakışlar bulunan, şekiller oluşan ama bir canlıya ait olan resim olmadığını ne yapıyorlar? Söylüyorlar. Yani bu üzerindeki o örtünün üzerindeki şekiller namaz kılanı ne yapıyor? Dikkatini dağıttığı için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe radıyallahu anha'ya onu oradan izale etmesini söylüyor. Yine ikinci olarak yine Bukhari ve Müslim'de geçen Ebu Cüheym kıssasında ise yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Diyor ki o elbise namazda beni gaflete düşürdü, beni meşgul etti. Bu kıssaya da baktığımız zaman Ebu Cüheym radıyallahu anh Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bir elbise hediye etmiş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bir elbise hediye etmiş. Bu hediye ettiği elbisenin üzerinde de biraz önce vasfettiğimiz örtünün üzerinde olan olduğu gibi farklı renklere ve aynı zamanda farklı nakışlara, çizgilere sahip olan bir elbise. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu elbiseyle namaz kıldığında, yine giydiği bu elbise namazda onu meşgul ettiği için, huşusunu bozduğu için o elbiseyi çıkartıyor. Diyor ki bunu Ebu Cehme ne yapın? Geri götürün. Diyor ki bunun yerine bana ne yapsın? Üzerinde böyle dikiş nakışı fazla olmayan, üzerinde fazla çizgileri olmayan bir elbise göndersin diyor. Ve Ebu Cehil bu elbiseyi alıp Allah Resulü Aleyhisselam'a ne yapıyor? Daha sade, onu meşgul etmeyecek bir elbise gönderiyor. Bu iki hadise baktığımız zaman, birinci hadis-i şerifte duvarlara asılan, değil mi? Karışık şekillerde, renklerde olan şeyin yasaklandığını, ikinci şeye baktığımız zaman da üzerimize giyilen elbiselerdeki, değil mi, insanın dikkatini namazdaki huşusunu bozacak şeylerden bahsettiğini görüyoruz. Peki bu sadece evler ile sınırlı olan bir şey mi? Diyoruz ki hayır. Biz genelde mescitlerde namazlarımızı kılıyoruz, değil mi? Aynı şekilde diyoruz, diyor ki ilim ehli, namaz kıldığımız cihette, kıble tarafında, ki günümüzde bunu Türkiye'deki camilerde sıkça görüyoruz. Önümüzde ne yapıyoruz? Baktığımız zaman duvarlarda, mihrabın orada ayetlerin yazılı olduğunu veyahut da farklı nakışlarla, farklı desenlerle işte oradaki fayansların, değil mi, döşendiğini görüyoruz. İlim ehli bunu ne yapıyor arkadaşlar? Kerih görüyorlar. Çünkü diyorlar ki namazda huşu gerekli olan bir şeydir. Mescitlerdeki mescitleri bu şekilde ziynetlemek, bu şekilde süslemek mekruh görülmüştür. Çünkü niye? Namaz kılan kimsenin huşusunu bozduğu için. Bu aynı şekilde ilim ehli şuna da vurgu yapıyor. Diyor bakıyorsunuz mihrabın sağ tarafında Allah lafzu celalesi yazarken sol tarafında ne? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin isminin yazılı olmasını dahi ilim ehli ne yapmış arkadaşlar? Münker olarak görmüş. Neden? Çünkü diyorlar ki cahil olan bir insan, değil mi, Allah'ın kadrini, kıymetini, azametini bilmeyen bir insan Allah'ın lafzı celali ile Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin isminin aynı yerde yazılması, aynı yükseklikte yazılmasından dolayı belki onların ikisinin menzilesinin birbirine eşit olduğunu ne yapabilir? Zannedebilir. Değil mi? Günümüzde bu vasıflara sahip olan insanların bulunması da uzak değil. Adam bakıyor sağ tarafta Allah yazıyor, sol tarafta Muhammed yazıyor. İlim ehli diyorlar ki yani bu ikisinin bizim nazarımızda Allah-u Teala yaratıcıdır. Değil mi? Onun hiçbir eşi benzeri dengi yoktur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise Allah-u Teala'nın gönderdiği bir kul ve bir elçidir, bir resuldür. Hiçbir zaman, değil mi, hiçbir anlamda ikisi aynı eşitlikte, aynı seviyede, aynı menzilede ne yapamaz? Olamaz. O yüzden diyoruz ki mescitlerde olsun, evimizde olsun, değil mi, bu şekilde karmaşık desenlere sahip olan şeylerden uzak durulması, hatta mescitlerde aynı şekilde ayetlerin yazılmasını dahi ilim ehli ne yapmıştır? Kerih görmüştür. Diyoruz bu aynı şekilde namaz kıldığımız yerdeki halının, değil mi, kıldığımız seccadenin desenleri içinde nedir? Geçerlidir. O yüzden mescitlerde halı tercih edilirken daha sade olan, değil mi? Genelde bazı mescitlerde görürsünüz. Ayak koyulan yerin rengi değişiktir. Geri kalan yer sade bir yapıya sahiptir. Bu insanın daha huşulu namaz kılması için daha elverişli bir şeydir diyoruz. Yine ilim ehli namaz kıldığı esnada eğer suret var ise üzerinde veyahut da kıldığın yerde suret var ise bir suretin asıl itibariyle ne olduğunu söylemiştik? İhtiyaç haricinde haram olduğunu söylemiştik. Ama üzerinde suret olan veyahut da bir yerde suret asılıyken namaz kılınmayı ilim ehli kerih olarak görmüştür. Yani üzerinde bir suret var ise, namaz kıldığın odada bir suret var ise o namaz mekruhtur. Namaz batıl değildir diyoruz. Yine bir sonraki hadis-i şerifimiz arkadaşlar, Cabir bin Semura radıyallahu anhu'nun bize aktardığı hadis-i şerif. Kale kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ اَوْلَا تَرْجِعُ إِلَيْهِمْ رَوَاهُ مُسْلِمْ وَلَهُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان. İlk hadis-i şerifimiz Cabir bin Semura radıyallahu anh'unun bize aktardığı hadis-i şerif. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Diyor ki namazda gözlerini göğe kaldıranlar ya bundan vazgeçerler ya da gözleri bir daha kendilerine dönmez. Namazda gözlerini yukarı doğru çevirenler ya bundan vazgeçerler ya da bir daha gözleri ona ne yapmaz? Dönmez. Yani o bakışları ne yapılmaz ona geri verilmez diyerek bu tehdit vari içeren hadis-i şerifi Cabir bin Semura radıyallahu anha bize aktarıyor. Bu hadis-i şerifte sahih Müslim'de geçtiğini görüyoruz arkadaşlar. لَيَنْتَهِيَنَّ اَقْوَامٌ. Yani burada akvam kelimesi kişiye de kullanılıyor. Tek bir kişi de kastedilebiliyor. Veyahut da birden fazla kişiyi de kapsıyor. Namaz kıldığı esnada kişinin gözlerini göğe doğru dikmesini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yasaklıyor. Ve tehdit olarak ne diyor? Ya o kimseler gözlerini yukarıya doğru çevirmekten kendilerini alıkoysunlar ya da Allah-u Teala ne yapar? Onların o bakışlarını yapmaz, bir daha onlara geri döndürmez. Yani yukarı doğru bakarsın, aşağı döndüğünde bir daha artık göremiyor, ne yapabilirsin? Olabilirsin. Bir daha göremiyor, olabilirsin. Yine baktığımız zaman burada namazda kişinin yukarıya doğru bakmasının bu tehditten dolayı haram olduğunu söylüyoruz. Hatta bazı ilim ehli bu kebairden, büyük günahlardan bile sayılabileceğini söylüyor. Çünkü diyorlar Allah Resulü Aleyhisselam bunun akabinde böyle bir şey ile, değil mi? Tehdit etmesi bunun haram olduğuna delalet ettiğini söylüyorlar. Peki buradaki bu bakış namazı bozar mı? Namazı iptal eder mi? Yoksa namazı iptal etmez mi? Zahiriler bu konuda genelde hadislerin zahirini aldığı için burada nehi, yasak vardır. O yüzden nedir? Bir kişi namazda yukarı doğru baksa namazı batıl olur demişlerdir. Ama cumhurun görüşü ise bu doğrultuda değildir. Bu şekilde bakmak namazdaki huşuyu azaltır ama namazı ne yapmaz? Batıl etmez diyoruz. Yine diyor ki ilim ehli bu konuyla alakalı kişinin başını gözünü yukarı doğru dikmesi dedik. Yani kişi namaz kıldığı esnada başını yukarı doğru dikip gözlerini kapasa da nedir bu? Aynı hüküme girer. Veyahut da başını düz tutup yine gözlerini yukarıya doğru bakması da bu hadis kapsamına girer. Burada en belirgin olan şeyden bahsedilmiştir. Yani kişi başını kaldırdığı zaman aynı zamanda gözleri de nedir? Yukarıya doğru bakar. O yüzden diyoruz ki bu saydığımız bütün çeşitler de bu hadis kapsamına girer. Peki dua esnasında, namazın dışında, kişi dua esnasında Allah'a dua ederken başını yukarı kaldırması, gözlerini yukarı doğru kaldırmasında bir sıkıntı var mıdır? Yine bazı ilim ehlinin bunu kerih gördüğünü görmekteyiz ama diyoruz ki bu konuda da racih olan bu sadece gelen hadis-i şerife baktığımız zaman namazda bir duruma ait bir durum ama namaz dışında kişi dua ederken gözlerini yukarıya doğru çevirmesinde diyoruz ki bir sakınca yoktur. Yine namazın önemine delalet eden bir hadis-i şerif, huşulu olmaya delalet eden bir hadis-i şerif olduğunu aktarabiliriz. Yine burada bir kişi eğer bu amelden sakınıyor ise, yani eğer ben böyle yaparsam Allah-u Teala beni kör edebilir, değil mi? Bir daha bakışlarım o şeyi bana vermez diye bundan sakınıyor ise bu sadece o kimsenin dünyalık bir şeyden korktuğu için bunu yaptığı manasına gelmez. Yani biz değil mi Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'deki birçok ayette bizi cennetle müjdelerken aynı zamanda cehennemle bizi ne yapıyor? Korkutuyor. Yani bir insan Allah'ın rızasını kazanmak için cihat edebilir ama bununla birlikte niyetinde o ganimetten pay almakta ne yapabilir? Olabilir. Yani bu niyetin senin salih olduğunda, yani Allah'ın rızası için savaşıp aynı zamanda o ganimetten pay almayı dilemen, istemen, yani bu sendeki bu şartların ikisi aynı anda bulunuyor ise biz senin bu dünyadaki bu malı arzu etmene ne yapamayız? Bir şey söyleyemeyiz. Aynı şekilde bir şey yasaklanıyor ise, değil mi? Yani sana bir şey, mesela hırsızlık yapmıyorsun. Neden? Allah'tan korktuğun için. Bir de diyorsun ki bunun dünyevi olarak da bir cezası var. Hırsızın suçu nedir? Kolunun kesilmesi. Yani bir insan hem Allah'tan korktuğu için hırsızlık yapmıyor ise ve bunun dünyevi olarak da caydırıcı bir cezasından da korkması, bu adamın imanına veyahut da o konuya inanışına ne yapmaz? Zarar vermez diyoruz. Yine başka bir mesele. Biri derse ki arkadaşlar, bu zamana kadar hiç gördünüz mü? Bu zamana kadar hiç duyulmuş mu? Hadislerde bize aktarılmış mı? Bir insan yukarı namazda yukarı bakarken Allah-u Teala ona bakışlarını aldı. Bir daha da geri vermediği rivayetlerde sabit mi? Bu zamana kadar böyle bir şey gördünüz mü? Derse bu kimseye nasıl cevap veririz?
Görülmemişse bile olayın şiddetinden...
Evet, birinci olarak diyoruz ki bunun görülmemiş olması, bu zamana kadar görülmemiş olması, bundan sonra da görülmeyecek olması manasına gelir mi? Gelmez, değil mi? Öncelikle bu zamana kadar olmamış olsa dahi diyoruz ki bundan sonra olmayacağı manasına gelmez. İkinci olarak da diyoruz ki burada gözler manevi olarak ona döndürülmese de Allah-u Teala o kimsenin kalbindeki, kalbiyle bakışını, değil mi, kör edip ondan daha kötü bir şeyle ne yapabilir o kimseyi? Bu manada imtihan edebilir. Yine bununla ilgili ayetleri kerimeye dönüp baktığımız zaman, ama gerçek şu ki gözler kör olmaz, lakin göğüsler içindeki kalpler kör olur. Eğer Allah-u Teala senin kalbindeki o bakışı kör ettiyse, artık sen Allah'a doğru ibadetlerini tam anlamıyla yerine getiremiyor isen, Allah'a olan itaatlerini tam manasıyla yerine getiremiyor isen, kalbin artık kas katı oldu ise, değil mi? Senin kalbinin bu körlüğü senin hem bu dünyana zarar verir, hem ahiretine zarar verir. Ama bununla birlikte biraz önce dediğimiz gibi, eğer böyle bir şey olmamış olsa dahi, diyoruz ki bunun ileride olmayacağı manasına gelmez. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendi nefsinden ne yapmaz? Konuşmaz. O Allah-u Teala'dan aldığı vahyi ne yapar? İnsanlara, ümmetine aktarır. Bir sonraki hadis-i şerifimiz Ayşe radıyallahu anha'nın hadis-i şerifi. Ayşe radıyallahu anha diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle söylediğini işittim. Yemek hazırken ve iki pislik sıkıştırırken namaz olmaz. Bu hadis yine İmam Müslim'in rivayet ettiğini görüyoruz. Yine bu konunun başında buna benzer bu konuya değindiğimiz bir hadis-i şerif vardı yemekle ilgili. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem akşam, değil mi, yemeği hazır ise ne yapın diyordu? Yemeği yemeden akşam namazını kılmayın. Orada bu konuya ne yaptık? Değindik. Burada ziyade olarak ne? İkinci bir durum olarak ne var? Eğer kişiyi tuvalet ihtiyacı bastırıyor ise. Yani düşünün, namaz kılmak istiyorsunuz, tuvalete gitmek istiyorsunuz, sıkışmışsınız. O şekilde namaz kıldığınız zaman kendinizi ne kadar namaza verebilirsiniz? Değil mi? Kendinizi namaza vermeniz, namazı hakkıyla eda etmeniz zor bir durumdur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki, eğer yemek hazır ise o yemeğin hazır olduğu yerde namaz yoktur. Yine aynı şekilde kişinin tuvalet ihtiyacı onu bastırıyor ise aynı şekilde orada namaz yoktur. Burada namaz yoktur ibaresine baktığımız zaman la salate. Buradaki la'yı la ennahiye demiştik. Nehyeden la. Dedik bu da üç manaya geliyor. Ya bir şeyin vücudunu nefyeder, değil mi? La ilahe illallah demiştik ya. Allah'tan başka ilah yoktur. Yani başka bir ilahın vücudiyeti yoktur. Diyoruz ki burada bu manaya gelmiyor. Veyahut da bir şeyin sıhhatini nefyeder. Yani bu şekilde yaparsan ne olur? Namazdan bahsediyorsak namaz sahih olmaz diyebiliriz. Veyahut da bir şeyin kemalini nehyeder. Biz dersin başında ne demiştik? Huşu ile ilgili ilim ehlinin ihtilafı vardı. Bir grup alim huşu, namazdaki huşunun vacip olduğunu, bir grup alimde ne olduğunu söylüyor demiştik. Sünnet-i müekkede olduğunu, racih olan görüşünde namazdaki huşunun sünnet olduğuydu. Eğer namazdaki huşu sünnet ise, bu hadis-i şerifler de huşu ile alakalı ise, o zaman diyoruz ki buradaki la ennahiye neye delalet eder? Namazın kemaline. Yani bir insan tuvalet ihtiyacı bastırdığı halde namazını devam ediyor ise, rükûlarını, işte vaciplerini, değil mi, yerine getiriyor ise, bu şekilde namazını tamamlıyor ise, namazı sahihtir ama nedir? Kamil değildir. Buradaki yasak la ennahiye neye delalet ediyor dedik? Kemalin eksikliğine delalet ettiğini ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Yani burada açlık da, susuzluk da bu kapsamda bunun içine girebilir. Yine tuvalet ihtiyacında kişinin büyük küçük abdest yapma ihtiyacı veyahut da gaz çıkarması da ne yapar? Bu kapsam içine girer diyoruz. Çünkü bunların hepsi aynı şekilde nedir? Namazın hadesten taharet dediğimiz, değil mi, bölümüne girer. Yani bunun işler gerçekleştiğinde ne? Namazı bozan durumlar olduğu için baskı yaptığı esnada güzel olan namazdan önce namaza hazırlığın yapılmasıdır diyoruz. Son hadis-i şerifimiz arkadaşlar bu konuyla ilgili. Bunu da ele alıp burada dersimizi bitirelim. Son hadis-i şerifimiz Ebu Hureyre radıyallahu anhu'nun aktardığı hadis-i şerif. وَعَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ anhu اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالْ اَتَّفَاءُبُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَاِذَا تَثَاءَبَ اَحَدُكُمْ فَلْيَقْذِمْ مَسْتَتَاعَ رَوَاهُ مُسْلِمْ وَالْتِرْمِذِ وَزَادَ فِي الصَّلَاتِ. Ebu Hureyre radıyallahu anhu anlatıyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Esnemek şeytandandır. Bu nedenle biriniz esnediğinde, gücü yettiğinde, gücü yettiği ölçüde ne yapsın? Ağzını kapatsın. Gücü yettiği ölçüde ağzını kapatsın. Bu hadis-i şerifi Müslim ve Tirmizi rivayet etmiş. Tirmizi'nin rivayetinde namazda ziyadesi vardır. Yani namaz kıldığı zaman birisi esnediğinde ne yapsın? Kapatsın. Tefaub dedik ki esnemek. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadisin metninde ne diyor? Ettefaubu mineşşeytan. Esnemek şeytandandır. Neden esnemek şeytandan olabilir? Yani esnemek ile şeytanın arasındaki bu bağı nasıl kurabiliriz? Çünkü esnemek tembelliğin, uykunun geldiğinin göstergesidir, değil mi? İnsanın böyle kendini saldığı, yorgunluğunun had safhaya ulaştığı, değil mi, uykusunun geldiği, tembelleştiği anın göstergesidir. Şeytan da, şeytan içinde kişinin bu hali onun için yakalanabilecek en büyük fırsattır. Yani namazda esnediğin zaman bu nedir? Senin namazı tam bir huşu içinde kılamayacağın manasına gelir, değil mi? Çünkü sen sürekli esnediğin zaman ne yaparsın? Şeytan bu şekilde seni daha çok gaflete sürükler. Uyuklayarak ne kıldığın namazdan bir şey anlarsın, ne okuduğun surelerden bir şey anlarsın. Yine başka rivayetlere dönüp baktığımız zaman Bukhari'de gelen rivayete bakıyoruz. وَلَا يَقُلْ هَا فَاِنَّمَا ذَٰلِكُمْ مِنَ الشَّيْطَانِ يَضْحَكُ مِنْهُ. Diyor ki Allah Resulü Aleyhisselam, esnediğiniz esnada kişi bir ses çıkartır, değil mi? Esnediği esnada bir ha ha diye bir ses çıkartır. Allah sana diyor ki bu şekilde söyleme. İnnemâ zâlikumuş şeytan yadhaku minhu. Diyor senin bu şekilde ses çıkarmana şeytan ne yapar? Güler. Yine başka bir hadis-i şerife bakıyoruz. Allah Resulü sana diyor ki İzâ tefâebe ahadukum fel yada yedahu alâ fîhi. Sizden birisi esnediği esnada elini ne yapsın? Ağzına koysun. Fe inneş şeytane yedhulu ma'at tefaubu. Diyor ki şüphesiz ki şeytan o esneme ile ne yapar? İnsanın içine girer. Şeytan o esneme ile insanın içine girer. Hadis-i şerif İmam-ı Ahmet yine Bukhari Edeb-ül Müfret'te ve Müslim rivayet ediyor. Bu hadis-i şerife baktığımız zaman açıkça elin ağza kapanması gerektiğini ne yapıyoruz? Anlıyoruz. Bu diyoruz ki namaz kıldığımız esnayı da kapsar. Çünkü illet sebep aynıdır. Değil mi? Tembellik, gevşeklik namaz için de geçerli olan bir durumdur. Bunun haricinde namaz dışındaki bütün anımızda ne yapar? Kapsar. namaz kıldığımız esnada. Eğer esnememiz gerekiyor ise ne yapacağız? Öncelikle ağzımızı yani böyle esnemek için sonuna kadar açıp ses çıkarmayacağız. Veyahut da elimizle ne yapacağız? Ağzımızı kapayarak bunu engelleyeceğiz. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bize ne yapıyor? Namazda bunu yapmamızı emrediyor. Yine bu hadis-i şeriften çıkartacağımız faydalara gelirsek, bazı insanlar esnedildikten sonra "Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm" diyorlar. Yani şeytandan ne yapıyorlar? Allah'a sığınıyorlar. Peki bu sünnette varid olan yapılması gereken bir şey mi? Şimdi biz hapşurduğumuz zaman ne diyoruz? Elhamdülillah diyoruz. Bazı insanlar da esnedikten sonra "Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm" diyorlar. Doğru bir şey mi? Diyoruz ki bu doğru bir görüş, doğru bir fiil değil. Ve şundan dolayı yapıyorlar. Ayet-i kerimede وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغُنْ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ. Eğer şeytanın fitlemesi seni dürterse hemen Allah'a sığın. Yani şeytan sana iyilikten alıkoymaya kalkarsa veyahut da sana bir masiyeti işlemeni, değil mi? İşlemeye seni teşvik eder ise o zaman ne yapacağız? Şeytandan Allah'a sığınacağız. Biraz önce dersin başında söyledik. Değil mi? Sahabelerden bir tanesi namazda şeytan ona fitne verdiğinde onun şerrinden ne yapıyordu? Allah'a sığınıyordu. Ama diyoruz ki buradaki bu ayeti kerimeyi konumuzla alakalı meseleye ne yapamayız? Kıyas edemeyiz. Çünkü elimizde nas var mı? Allah Resulü Aleyhisselam hadis-i şerifi var mı? Var. Yani esnediğimiz zaman ağzımızın kapamamız gerektiğiyle ilgili bir hadis-i şerif var. Elimizde esnemek, namazda esnediğimiz zaman ne yapacağımızla ilgili bir şey var mı? Var. Nas varken başka bir ayetle veya başka bir delille, başka bir hadisle konuyla direkt alakalı olmayan bir şeye kıyas yapabilir miyiz? Yapamayız. Diyoruz ki yapamayız. Eğer bir yerde delil varsa, açık sarih bir şey varsa ne yapamayız? Delilin olduğu yerde kıyas yapamayız. O zaman diyoruz ki Allah Resulü sen bizden neyi istemiş? Esnediğimiz zaman ağzımızı kapamamız gerektiğini. O zaman diyoruz ki bir insan esnediği zaman "Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm" kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım diyor ise diyoruz ki senin bu yaptığın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ne yaptığı ne de öğrettiği bir fiil değildir. Bugünkü dersimizde burada noktalayalım inşallah. Haftaya Babul Mesacid Mescitler bölümüne inşallah geçeceğiz. Subhaneke Allahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etubu ileyke.